Ayrım 27. Sayfa 301. 9. Hicret. Hazreti Peygamber hicret ederken müşriklerden kurtulmak için mağaraya sığınır. Bu mağaranın adı Sevr'dir. Müşrikler dağdaki bu mağaraya kadar tırmanırlar. Mağaranın ağzında örümcek yuvasını görünce kendi kendilerine buraya yıllardan beri adam girmemiş olduğunu söyler ve geri dönüp giderler. İşte hicreti bile hurafesiz anlatamıyoruz. Hicretin bu kısmını anlatan ayete dönmemiz gerekiyor. Tövbe suresinin 40. ayeti şöyledir. Eğer siz Allah'ın elçisine yardım etmezseniz, iyi bilin ki Allah ona yardım etmiştir. Hani iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkardıklarını sırada ikisi mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet indirmiş ve kendisi sizin göremediğiniz ordularla, askerlerle desteklenmişti de inanmayanların sözünü alçaltmıştı. Yüce olan yalnız Allah'ın sözüdür. Allah daima üstündür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi şu sorgulamayı yapıyoruz. Mağaranın ağzında örümceğin yüve yaptığını kim tespit etmiş ve bunu nasıl kaydetmiştir? Hazreti Peygamber ve arkadaşı mağaranın içindeyken mağaranın dışında hiçbir sahabe, yani Müslüman var mıydı? Olsaydı müşrikler onları öldürmez miydi? Bu şekilde uydurma ve hurafe şeylerle Müslümanları kandırıp oyaladılar. Halbuki ayet müşriklerin mağarayı nasıl ve hangi nedenle terk edip gittiklerini anlatmaktadır. Hicret olayını, olgusunu anlatamıyoruz. Bu konuda bile Kur'an ayetini dikkate almıyoruz. Ayete göre müşrikler Yüce Allah'ın indirdiği bu askerleri görünce kaçtılar. Yoksa örümceğin yuvası ya da kuşların yuvasından dolayı orayı terk etmediler. Ayetin bu kısmına niye dikkat edilmiyor? Yüce Allah, Hazreti Peygamber ve arkadaşına içten güven duygusunu, dıştan da askerleriyle destekleyip öldürülmelerini engellemiştir. Hicret olgusunu bu şekilde anlatmak gerekiyor. Artık hurafe anlatımlarıyla hicretin yüceliğini, ayetteki Yüce Allah'ın beraberliğini ve yardımını anlatmamız mümkün değildir. Artık gerçeklere, Kur'an'a dönme zamanı geldi, geçiyor. Artık hicretin dini boyutunu Kur'ansız anlama ve böylece insanları kandırma dönemi geçmektedir. Özellikle ilahiyatçı akademisyenler bu anlatımları sorgulamalı ve Kur'an'ın onayına sunmalıdırlar. Bu konu Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, ilahiyatlarda bu şekilde anlatılmaktadır. Örümcekli anlatımlarla kafaları örümcekleştirmek bir zulümdür. Onun için akademisyenlerin birinci şartı olan sorgulamanın devreye sokulmasını, Kur'an'ın onayına başvurulması gerekiyor. Aksi takdirde boşuna, hurafelerle geçen asırlara başkaları eklenecektir. Hurafelerle pas bağladığımız zihin ve gönüllerin günahının altında İslam alimi inleyecek, sürünmekten kurtulamayacak. Parantez, Mülk 22. Belaların geri kalmışlığın derin kuyusundan çırpınacaktır. Aklı ve Kur'an'ı bir tarafa atmanın günahının altında kemikleri kırılacak, Yüce Allah'ın yardımını kaybedecek, cehaletin karanlığında yolunu bulamayacak, çektiği ve çekeceği ahları kimseler duymayacaktır. Kendini geçip giden toplumların arkasında ah çekerek yaşlar akılacak. 4. Bölüm Haramlar. 1. Hırsızlık. Hırsızlığa verilecek ceza konusunda bir yanlış anlama vardır. Bu yanlış anlama, ayetin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Yetişkinlerin ve çocukların ufak bir şeyi çalmaları nedeniyle elleri kesilmekte, ömür boyu iş yapamaz hale getirilmekte, topluma veya devlete muhtaç hale getirilmektedirler. Biz Maide suresinin 38. ayetinin analizini yaparak yanlışın yanlışlığını ve doğru olarak anlaşılmasını gündeme getireceğiz. Ayet şöyledir. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olarak üzerine ellerini kesiniz. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Parantez. Maide 38. Hırsızlık insanlık tarihi kadar eski, ahlak dışı bir davranıştır. Çağlar hırsızlığın sebep ve şekillerinde de değişim meydana getirmiştir. Haber vermeden bir ailenin bahçesinden bir meyve almaktan tutunuz da, kamu mallarını çalmaya varıncaya kadar hırsızlığın çeşitleri vardır. Bir ferdin malını çalmakla kamuya ait bir şeyi çalmak aynı derecede hırsızlık olmamalıdır. Bir de bütün insanlığa ait malı çalmak vardır ki bu uluslararası hırsızlığa girmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle dünya küçülmüş, devletler arası ilişkiler ve ticari ilişkiler sınırları aşmış durumdadır. Ekonomik ilişkilerin önde gittiği durumlarda siyaset, sömürüye alet olmaktan fazla bir şey yapamaz. Dikkat edilirse çağımızın getirdiği siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerde sömüren ve sömürenler oluşmuştur. Güçlüler, güçsüzlerin elindeki ekmeği almaktadırlar. Fakat bunlar siyasete ve hukuka egemen olduklarından hırsız diye nitelendirilmemektedirler. Onlar işini bilen insanlar olarak taltif edilmekte ve hatta ödüllendirilmektedir. Teknolojinin gıda üretimine girmesiyle hem üretim artmış hem de üretilen malların dağıtımı eskiye göre çok daha kolaylaşmıştır. Buna rağmen insanlığın bir kesimi yoksulluktan kırılırken diğer bir kesimi de israfla iç içedir. İnsanlığın kahır çoğukluğu açlıktan feryat ederken ve bu feryatlar gökleri ve yeri titretirken sömürenlerin daldıkları aşırı eğlenceden dolayı bu feryatları duymadıklarına şahit oluyoruz. Elma çalan cezalandırılırken büyük vurgunlar yapanlar ortalıkta dolaşmakta. Kur'an hırsızlığı önlemek için eğitimi görmüştür. Bu eğitim kişiye çalma demeden önce zenginlerin açları, fakirleri, yoksulları doyurmalarını emretmektedir. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Parantez, Zariyat 19. Buyurarak hak kavramını bu alana sokmuş, fakire yardım etmeyi bir seçenek olmaktan çıkarmış ve mecburi bir görev haline getirmiştir. Bir insana zina etme, yalan konuşma, insan öldürme denebilir ama günlerce aç dur denemez. Burada yapılması gereken söz konusu insanlara yasaklar koymak değil, karınlarının doyurulması ve çalışacakları iş alanları açmaktır. Yoksa fakirler her zaman fakir ve muhtaç halde tutulmamalıdır. Çalışılarak kazanma fırsatı onlara da verilmelidir. Fakirliğin ve yoksulluğun yaygınlaşmasının iki türlü tehlikesi vardır. Bunlardan birini ayetten, diğerini de hadisten öğreniyoruz. A. Fakirliğin yaygınlaşması ve derinleşmesi, zenginliklerin intiharı durumuna gelebilir. Allah yolunda infak ediniz. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. İyilik yapınız, çünkü Allah iyilik yapanları sever. Parantez, Bakara 195. Bu ayetten anlıyoruz ki, fakirin elinden tutmamak zenginin intiharıdır. Yoksulluk, haset, kin ve benzeri düşmanlık duygularını kabartıp sosyal çatışmaya sebep olabilir. Böyle bir çatışmanın vebali, yoksullukla mücadele vermeyenlerin omzundadır. Yüce Allah buna kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Fakirlik veya yoksulluk sınırlarının genişleyip dünyayı kapladığını düşünürsek, söz konusu intiharın bütün milletleri içine alacağını da hesap etmek gerekir. B. Yoksulluk kolayca hakikatin intiharına dönüşebilir. Parantez. Suyuti. Ed Darul Mensur. 6. 420. Ali El Muttaki. Kenzul Ummal. Hadis No. 16.682. Bu hadisten anlıyoruz ki küfür kelimesi hem inkar hem de nankörlük manasına gelmektedir. İnkar manasını alırsak yoksullukla iman arasında bir bağlantı kuran Hazreti Peygamber mide ve gönül arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Yoksulluk sadece gıda olarak alınmamalıdır. İnsanın aşırı derecede muhtaç olması onu imanından edebilecek duruma getirebilir. Ekonomik bakımdan güçlü fakat İslam'a karşı düşmanlıklar besleyen bir toplumun aşırı derecede muhtaç Müslüman bir topluma yardım etmesi halinde Müslüman topluma iman veya değerlerindeki fedakarlığı dolaylı olarak şart koşabilir. İhtiyaç altındaki o toplum imanından fedakarlık yapabilecek ağır baskılar altında kalabilir. Hazreti Peygamber yoksulluğun nasıl inkara dönüşeceğini işaret ederek yoksullukla mücadele etmenin bir anlamda imanı korumak olduğunu vurgulamıştır. Demek ki yoksulluk iki tarafı keskin bıçak gibidir. Kolayca zenginin intiharına ve yoksulun inkarına dönüşebilir. Hırsızlara uygulanacak cezanın tatbikata konmasından önce İslam dini temel ihtiyaçları görülmesini şart koşmaktadır. Toplumda kadın, erkek ve çocuklar beslemek için yeterli gıdayı bulabilmeli, her ailenin barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçları giderilmelidir. Bunları temin eden devlet ve halk, İslam'ın emrini, şartını yerine getirip yoksullukla mücadelede başarılı olmuş demektir. Bu ihtiyaçların giderilmesi, büyük bir sosyal güvenlik sistemidir. Çünkü açlığın olduğu yerde güvenlikten bahsedilemez. Başkalarının elindeki imkanı çeşitli yollarla elinden almak, toplumun güvenliğine saldırıda başka bir şey değildir. Demek ki büyük çapta kamunun malına çalanlar sadece hak yeme günahını işlemiyor. Aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de yaralıyorlar. Kamu malını haksız yollardan ele geçiren insanlar, haksız yollarla köşe dönmeye çalışanlar sadece kendileri hırsızlık yapmıyorlar. Aynı zamanda kitlelerin fakirleşmesine sebep olup onların hırsızlık yapmalarına da yol açabiliyorlar. Bu şekilde toplumda kamunun malını haksız yere ele geçiren ve nihayet insanlığı sömüren insanlara ne ceza uygulanmalıdır? Yüce Allah uygulanacak cezayı bir açılım getirerek şu emri vermektedir. Onların ellerini kesiniz. Ayette geçen faktau, kesin emri, kata kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime fiziki anlamda bir şeyi kesmek manasına geldiği gibi o cisme bir çizik atmak anlamını da ifade etmektedir. Yusuf suresinin 31. ayetinde de insanın bıçağı kaçırıp kanayacak şekilde elini kesmesi anlamını ifade etmektedir. Kadın onların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Onlar içi dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onun büyüklüğünü anladılar. Ellerini kestiler. Aynı kelime burada şaşkınlıkla bıçağı kaydırarak elin kesilip kanatılması anlamını ifade etmekte. Eli kökünden kesmek manasına gelmemektedir. Bu manayı yorumlu yapmakta olduğumuz 39. ayetle birlikte düşünebiliriz. Hırsızların elini kesiniz derken kökünden değil, iz bırakacak şekilde elini kesip kanatınız şeklinde anlamak gerekir. Aksi takdirde eli kesilen insan çalışamayacak hale gelecek ve topluma yük olacaktır. Yoksullaşan bir hırsıza bakmak zorunluluğu doğacaktır. Bu açıdan bakınca Yusuf 31. ayetteki mana buradaki Maide 38. ayette uygulanabilir. Diğer taraftan 38. ayetteki yet el kelimesini Kur'an'da farklı manalarda kullanıldığını dikkate alarak yorumlamak gerekiyor. 38. ayetteki yet kelimesi Fetih suresinin 10. ayetinde kudret manasını ifade etmektedir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir denirken Allah'ın kudretinin onların kudreti üzerinde olduğu amaçlanmaktadır. Böylece işi yapan gücü temsil ettiği için elin güç anlamına gelen yet ile manalandığı ortaya çıkmaktadır. Buradaki yedin güç manasını Maide 38. ayete götürürsek şöyle bir anlam ortaya çıkar. Hırsızların hırsızlık yapma güçlerini, yetkilerini, imkanlarını ortadan kaldırınız. Kesiniz, engelleyiniz. Hırsıza hırsızlık yapacak fırsatın verilmemesi, böyle bir ortamın oluşmasına müsaade edilmemesi demek olur. Bu mananın açlık sebebiyle çalan hırsızlar için daha doğru olacağı bir gerçektir. Fakat bu durum aç olmayan, servetinin hesabını bilmeyen ama devlet malını, kamuya ait malları çalanlar için onların çalmalarına fırsat veren hukuki boşluğun oluşmaması manasını da alınabilir. Hırsızlığı engelleyecek ne varsa ayetteki kata kelimesinin içine girmektedir. Eli ister bilekten kesme, isterse elinde bir iz bırakma, üzere kesme şeklinde olsun, burada hırsıza verilen cezanın ne olduğu ayetin devamında açıklanmaktadır. İnsan, insanın hayatını çalıyor, zamanını, emeğini çalıyor, saatini, enerjisini çalıyor, mutluluğunu çalıyor, hakkını çalıyor. Bu tip hırsızlıklara nasıl bir ceza uygulanacak? Başkasının kitabında alıp çalıntı yapan öğretim üyesinin elini mi keseceksiniz? Öyle yöneticiler çıkıyor ki bir toplumun kaderini çalıyor. Bunlara el kol kesme gibi bir ceza yeter mi? Ayrıca günümüzde hukukun, mahkemelerin nasıl işlediği, nice haksız ve yanlış kararlar verildiği ortadayken hırsız hükmüyle eli kesilen sanığın daha sonra masum olduğu ortaya çıkarsa eli nasıl geri takılacak, nasıl tazmin edilecektir? 2. Boşanma. Aile hayatına giren ve o hayatı çekilmez hale getiren yanlış uygulamalardan, yanlış fetvalardan, hurafelerden biri de erkeğin 3'ten 9'a şart ederek karısını boşamasıdır. Kocanın 3'ten 9'a şartım olsun ben senden boşum demesiyle hanımını boşaması doğru mudur? Aile hayatına, aile müessesesine erkeğin ağzından çıkacak bu cümleyle son vermek doğru olabilir mi? Asırlarca kadınlar bu cümlenin kurbanı olmuş, evliliklerini yitirmiş, çocuklarından koparılmış, gözyaşları sel olup akmıştır. Sonraki hayatları çoğunlukla zehir olmuştur. Kocası pişman olan kadınları zevci ahir yapmışlar. Yani başka bir erkeği nikahlayıp o erkek onunla beraber olduktan tekrar boşadıktan sonra gerçek kocasına döndürmüşlerdir. Yukarıda sormuş olduğun soruların cevabını boşanma hukukunda arayarak açıklayabiliriz. Boşanma hukuku kocanın iki dudağına mı bağlıdır? Bu sorunun cevabı ile yola koyulabiliriz. Yüce Allah boşanma konusunu hukuka bağlamıştır. Bu konuda Kur'an yazılı hukukun kendisi olmaktadır. Başka bir ifadeyle Yüce Allah Kur'an'ı boşanma kanununun kaynağı olarak belirlemiştir ve hukuk yazılı hukuktur. Bir bakıma hukukun metni Kur'an olmaktadır. Kur'an öncesi Arap toplumu yazılı hukuku olmayan örf adetlerle yürütülen aşiret toplumu olduğu için boşanma da örf adetle yürütülüyordu. Kur'an boşanma konusunun erkeğin iki dudağından alarak evrensel yazılı hukuka bağlamıştır. Boşanma bir taraftan hukuku, bir taraftan ailenin yıkılışı nedeniyle sosyolojiyi, çocuğun durumu nedeniyle de eğitimi ilgilenmektedir. Hukuk, sosyoloji, eğitim hatta psikoloji bilimlerini ilgilendirmesi bakımından çok ağır, acı ve derin bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Kur'an gibi yazılı ilahi hukuk, bu ağır, acı ve derin olan aile yıkılışının acısını hafifletmek için konuyu her yönüyle ele almış, beşeri boyuttan ilahi boyuta taşımış ve böylece tarafsız, bağımsız hukuka bağlamıştır. Boşanma konusunda Kur'an'ın yaklaşımını görebilmek için geçmişin hurafelerini kafadan çıkarıp atmamız gerekiyor. Kur'an'da boşanma hukuku. Kur'an-ı Kerim boşanma konusunda yazılı hukuku getirmiş ve kendisi de bunun metni olmuştur. Kur'an'da yazılı hukuka sahip olan boşanma meselesi aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Şu ayetle başlayabiliriz. Eğer karılarını boşamaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Parantez. Bakara 227. Talak konusunda açıklanması gerekli olan en önemli konulardan biri de şudur. Koca hanımını benden boş olsun diyerek boşayabilir mi? Yoksa mahkemeye müracaat etme zorunluluğu var mıdır? Halen İslam aleminde bir erkek hanımına 3 kere benden boşsun derse hanımının boş olacağı hükmü caizdir. Nice hanımlar erkeğin iki dudağı arasından çıkacak ve 3 defa tekrarlanacak olan boşsun kelimesiyle haksızlığa uğramış ve uğratılmaktadır. 3'ten 9'a şart olsun benden boşsun sözünü 3 kere tekrar edince kadının hiçbir savunma hakkı kalmamakta, hukuki korumadan yoksun bulunmakta, insanlık ve hukuk dışı bir muameleye maruz kalmaktadır. Kadının bir hata yapıp yapmaması önemli değildir. Mesela erkek, karım boş olsun ki bundan sonra sigara içmeyeceğim derse ve sonra sigara içerse karısı boş olur. Pişman olup geri dönmek istediğinde ise hulle yaparak karısına dönebileceğine dair fetva verilmiştir. Göstermelik nikah olan hulle, kadının başka bir erkekle nikahlanıp sonra onun tarafından boşanması ve eski kocasıyla tekrar nikahlanmasıdır. Allah'ın hoşlanmadığı talakı, parantez, Ebu Davud, Talat, 3. Daha da sevimsiz hale getiren bu uygulamalar kadın için zulme dönüşmüştür. Kur'an'ın boşama konusunda gerçekleştirdiği radikal değişimler. Boşanma problemini içinden çıkılmaz bir düğüm haline getiren hulle anlayışını ve uygulamasını ortadan kaldırmak için boşama konusunu Kur'an'ın ışığı altında incelememiz gerekiyor. Bunun için Kur'an'ın boşama konusunda gerçekleştirdiği köklü değişikliklere dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, talak kavramı mahkemenin celselerini ifade etmektedir. Kur'an, kocayı boşama hadisinde hem taraf hem de yargıç olmaktan çıkararak ona sadece mahkemeye müracaat etme hakkı vermiştir. Eşler arasındaki nikah bağını çözme yetkisini kocadan alıp hukuka teslim etmiştir. Koca boşama davası açabilir. Kadın da ayrılma davası açabilir. Bunun en güzel uygulaması Ahzab 37'de görülmektedir. Hazreti Peygamber'in evlatlığı Zeyd ile Zeynep'in evliliğinde eşler ayrılmak istemelerine rağmen Hazreti Peygamber'e müracaat etmeden boşanamadılar. Hazreti Peygamber dönemin hakimi yani kadısı olduğu için Zeyd ona başvurmuştur. Resulullah Zeyd'i birkaç kere geri çevirdi. Neticede ayrılık kararını Yüce Allah verdi. Eğer Zeyd 3'ten 9'a şart olsun benden boşsun deme yetkisine sahip olsaydı bunu yapardı. Zeyd'in Hazreti Peygamber'e birkaç kere gelmesi, mahkemenin değişik zamanlarda yapılan celselerini hatırlamaktadır. Öyleyse 3 talakla boşama, 3 mahkeme celsesiyle boşanabileceğini ifade etmektedir. Birinci ve ikinci celsede geri dönülebilir. Bakara 229. ayeti buna işaret etmektedir. Esas boşanma 3. celseden sonra gerçekleşir. Nisa 35. ayeti geçimsizlik sebebiyle boşanma meselesini ele almakta ve mahkemenin seyrini göstermektedir. Yüce Allah heyet müessesesini koymuştur.